Ayrım 3. Kıyamet Gemisi, Clive Cussler, sayfa 33. Juan Cabrillo şirketi kurmak için harekete geçtiğinde böyle bir gemiye ihtiyacı vardı. Doğru gemi için dünyanın bütün limanlarını dolaştı. Kütük taşıyıcısının fotoğraflarını gördüğünde aradığı şilebi bulduğunu anlamıştı. Üç gemi hurdacısıyla çekişmek zorunda kalsa da sonunda yeni bir gemiye ödemesi gerekenin çok altında bir fiyata elde etmişti gemiyi. Onu geminin yük taşıma kapasitesi hiç ilgilendirmiyordu. Kimsenin bilmediği bir gemi olduğu için istemişti onu. Oregon 6 aya yakın bir süre Vladivostok'ta bir tersanede tarihte görülen en radikal değişime uğradı. Dış görünümü değiştirilmeden geminin içinde ne varsa çıkartıldı. Eski dizel motorları son teknoloji enerji istasyonlarıyla değiştirildi. Magnetohidrodinamik yani MHD denilen yeni bir yöntemle süper soğutulmuş mıknatıslı motorlar deniz suyunda doğal olarak var olan elektronları ayırarak neredeyse sınırsız elektrik enerjisi üretiyorlardı. Bu güç suyu müthiş bir basınçla bir çift vektörel tepkili pürüzsüz tahrik borusundan püskürten 4 adet su darbeli jete aktarılıyordu. Bu teknoloji daha çok yeniydi ve MHD ile çalışan Emerald Dolphin adlı yolcu gemisindeki yangından sonra yeniden laboratuvar ve maket boyutlarına indirgenmişti. Hızı çok arttığından gövdenin de buna uyum sağlayacak şekilde güçlendirilmesi gerekmekteydi. Dengeleyici salmalar eklenmiş, baş kısmı gösterişsiz bir buz kırıcı haline getirilmişti. Askeri ölçekte radar ve sonardan düzinelerce kapalı devre televizyona kadar birçok karmaşık elektronik uygulama için geminin her tarafına yüzlerce kilometre kablolama yapılmıştı. Bir Sun Microsystems süper bilgisayar sistemde olan biten her şeyi izliyordu. Sonra sıra silahlara geldi. İki torpil yatağı M1A1 Abrams muharip tankının hedefleme sistemini kullanan 120 milimetrelik bir top. 3 adet General Electric 20 mm mitralyöz topu, satıhtan satığa gemi savar füzeleri için dikey fırlatıcılar ve koruma amaçlı birçok 30 kalibreli makineli tüfek gemiye konmuştu. Tüm silahlar 1. Dünya Savaşı'ndaki Alman K-botlarında olduğu gibi gayet akıllıca bir şekilde açılır kapanır gövde plakalarının altına saklanmıştı. 30 kalibrelik makineli tüfekler güverteye sabitlenen paslı petrol varillerinin içine gizlenmişti. Operasyon odasındaki bir düğmeye basıldığında varilin kapağı açılıyor ve ortaya çıkan tüfek geminin içinde emniyetli bir yerde bulunan nişancı tarafından kullanılıyordu. Cabrillo'nun başka sürprizleri de vardır. En uçtaki ambarı 4 kişilik Robinson R-44 helikopterini alacak bir hangara çevrilmiş ve helikopteri güverteye yükseltecek hidrolik bir mekanizma konmuştu. Su hattındaki kapıların ardına Zodiac benzeri birçok küçük tekne ve SEAL saldırı botları konmuştu. Dipnot SEAL, Amerikan donanmasının deniz, hava ve kara birliklerinden oluşan özel operasyon birliği. S, Sea, A, Air, L, Land için kullanılıyor. Karinasının altında iki masif pano, ay havuzu denilen yeraltı mağarası gibi bir alana açılıyordu. Buradan mini denizaltı araçları gizlice denize indirilebiliyordu. Mürettebatın konforu içinde hiçbir masraftan kaçınılmamıştı. Koridor ve kabinlerin görüntüsü 5 yıldızlı otelleri aratmıyordu. Oregon, Cordon Bleu eğitimi almış aşçılardan oluşan şef kadrosuyla muhtemelen denizlerdeki en iyi mutfağa sahip gemi olmakla övünebilirdi. Dipnot Cordon Bleu, 1895 yılında Paris'te açılan dünyaca ünlü mutfak, pastacılık ve gastronomi alanlarında eğitim veren okul. Gerektiğinde geminin tamamen yüklü görüntüsü verebilmesi için özel olarak tasarlanmış olan gövde altındaki safra tanklarından birisi en kaliteli mermerlerle döşenerek aynı zamanda olimpik ölçekte bir yüzme havuzu olarak da hizmet vermesi sağlanmıştı. Tüm bu değişiklikleri yapan işçiler bunları Rus donanması adına yeni bir gizli casus filosunun bir parçası için yaptıklarını düşünmüşlerdi. Cabrillo'ya bu hilede tamir havuzunun bulunduğu yerdeki üssün uzun süredir tanıdığı ve rüşvete son derece eğilimli komutanı da yardımcı olmuştu. Şirketin kuruluşu ve daha sonra Oregon'un dönüşümü için gereken para Cayman Adaları'ndaki bir banka hesabından gelmişti. Bu hesabın eski sahibi Cabrillo'nun eski işvereni CIA adına işini bitirdiği bir kiralık katildi. Teknik olarak paranın CIA'in örtülü ödeneğine girmesi gerekiyordu. Ancak ilk amiri Langston Overholt'un zımni onayıyla Juan parayı şirketin kuruluşu için kullandı. Saddam Hüseyin Kuveyt'i işgal edip Langley'deki herkesi habersiz yakaladığında Juan Sia'dan ayrılma konusunda karar verme noktasındaydı. Dipnot, Langley Sia'nın merkezinin bulunduğu yer. Sia o kadar uzun süre soğuk savaş mücadelesi yapmıştı ki Berlin duvarı çöküp Sovyetler Birliği dağıldığında Juan'ın bunun ardından ortaya çıkacağını tahmin ettiği bölgesel çatışmalar konusunda hazırlıksız yakalanmıştı. Örgütün kurumsal kültürü yaklaşan tehlikeyi sezemeyecek kadar kemikleşmişti. Pakistan ilk nükleer bombasını test ettiğinde Sia bunu haber yayınlarından öğrenmişti. Cabrio, Sia'nın esnek olmayan yapısının yıllarca iki süper gücün güdümündeki dünyanın yeniden şekillenişini görmesine engel olduğunu fark etmişti. Overholt hiçbir zaman Juan'a kendi yarı askeri kurumu olan şirketi kurması için yasal bir onay vermemişti. Ama o da oyunun yeni kurallarla oynanmaya başlandığını anlamıştı. Kağıt üzerinde Cabrio ve ekibi paralı askerlerdi ve operasyonlarının mali kaynağının izini Birleşik Devletler'e kadar sürmek mümkün olmasa da Juan bu işe girişmek için ilk izni verenin kim olduğunu hiç unutmamıştı. Kısacası Oregon'un İran sahillerinden birkaç kilometre açıkta aslında olmadığı bir gemi gibi durması Overholt'un sayesindeydi. Cabrio ve Henley geminin iç kısımlarındaki konferans odasına doğru ilerlediler. Radarın yaklaşan devriye botunu tespit edip kendisini Ernesto Esteban'a oynamak zorunda bıraktığı sırada başkanlık ettiği toplantı hala sürüyordu. Eddie Sank düz ekran bir televizyonun önünde elinde bir lazer kalemle ayaktaydı. İranlıların önünde oynadığı talihsiz tesisatçıdan çok farklı olarak o da Cabrio gibi bir CIA kıdemlisiydi. En ince detayına kadar plan yapma ve uygulama konusundaki müthiş yeteneğinden dolayı Eddie şirketin kara operasyonları direktörüydü. Hiçbir ayrıntı onun dikkatinden kaçacak kadar küçük olamazdı. Bu yoğun konsantrasyonu sayesinde kariyerinin büyük bir bölümünü gizli ajan olarak geçirdiği Çin'de dünyanın en acımasız gizli polis örgütünü atlatmayı başarmıştı. Büyük toplantı masasının etrafında Dr. Julia Huxley dışında şirketin tüm diğer üst düzey yöneticileri yer almaktaydı. Julia Oregon'un başhekimiydi ve karaya çıkacağı zamanlar dışında toplantılara nadiren katılırdı. "Demek İranlıları ağız kokunla kaçırttın," diye sordu Linda Ross Juan yanına oturduğunda. "Ya özür dilerim." Cabrio İranlılar gemiye çıkmadan önce yediği limburger peynirinin kokusunu gidermek üzere cebinde nane şekeri aramaya başladı. "Sanırım kötü İngilizcem kaçırttı onları," dedi sürekli kullandığı artık kalıplaşmış aksanıyla. Linda şirketinin yeni atanan operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısıydı. Bakır sarısı saçları, gözlerinin üzerinden sürekli uzaklaştırmaya çalıştığı kâkülleriyle ve yanaklarına ve burnuna yayılmış çilleriyle Linda bir masal perisi gibiydi. Bir kız çocuğununki gibi tiz sesli olması elinde değildi. Ancak konuşmaya başladığında ekibin her üyesi dikkat kesilirdi. Destek sınıfı bir gemide istihbarat subayıydı ve Genelkurmay Başkanı'nın kadrosuna geçtikten sonra ordudan ayrılmıştı. Onların karşısında Oregon'u en iyi kullanan kişi olan Eric Stoney ve suç ortağı Mark Murphy oturuyordu. Murphy geminin her yanına gizlenmiş büyük bir silahlı teçhizattan sorumluydu. Masada daha ötede baş haberleşme subayı Halley Kasım ve iri cüsseli bir eski SEAL kumandası olan ve eski özel birlikler personeli olup Max'in av köpekleri diye isim taktığı tüm harekat elemanlarından sorumlu olan Franklin Lincoln oturuyordu. "Döndün mü başkan?" diye soran sesi konferans telefonundan gelen Langston Overholt'tu. Langley'den güvenli bir hattan arıyordu. Şirketin kurucusu olarak Juan başkan unvanına sahipti ve sadece yaşlıca bir başkamarat olan Morris ona kaptan diye hitap ederdi. "Sadece yerel görevlilerin çok huysuzlanmamasını sağlıyorum," diye cevap verdi Cabrio. "Kuşkulandıklarını gösteren bir belirti yok değil mi?" "Hayır Lang, Bandar Abbas donanma üssüne birkaç kilometre yaklaşmış olsak bile İranlılar bu bölgede hareketli deniz trafiğine alışkınlar. Bir gemiye baktılar, bir bana baktılar ve bir tehdit oluşturamayacağımıza hükmettiler." "Bu işi başarmak için çok dar bir zaman aralığı var," diye uyarıda bulundu Overholt. "Ancak erteleyelim dersen anlayışla karşılarım." Lang, biz buradayız. Roket torpilleri de burada. Ve Rusya ile silah ticareti sınırlandırma görüşmeleri 2 hafta içinde başlıyor. Ya şimdi ya hiçbir zaman. Nükleer maddelerin yayılması dünyanın güvenliğini tehdit eden en büyük tehlike olmayı sürdürürken, silah sistemlerinin istikrarlı olmaktan çok uzak yöntemlere satılması Washington'un en büyük kaygılarından biri olmaya devam ediyordu. Rusya ve Çin füze sistemlerinin, savaş uçaklarının, tankların satışından kazandıkları dolarları yığmakla meşgullerdi. Bunlara yakınlarda Tahran'a sattıkları 5 adet kilo sınıfı denizaltı da dahildi. Rusların İran'a VA-111 Sikval torpili sağladıkları konusunda kanıt istiyorsan diye devam etti sözlerini Huan, bu gece giriyoruz içeri. Sikval belki de bugüne kadar üretilmiş en karmaşık teknolojiye sahip roketti. Suyu süper kavitasyon kabarcıklarından oluşan bir hava kozası içinden geçerek, yararak 200 deniz milinin üzerinde bir hız yapabiliyordu. 5 millik bir menzile sahipti. Yüksek hızı nedeniyle manevra olanağının fazla olmadığı bildirilen bu silah, zor durumdaki bir denizaltının düşmanını yok etmek için başvurabileceği son çareydi. İranlılar Rusların yardımı olmadan Sikvar'ın kendi versiyonlarını geliştirdiklerini iddia ediyorlar dedi Max Hanley. Eğer iddia ettiklerinin aksine teknolojiyi Ruslardan aldıklarını kanıtlayabilirsek gelecekte silah ticaretinin sınırlandırılması konusunda tepelerine binecek durumda olabiliriz. Ya da yakalanırsınız, kabak bizim başımıza patlar dedi Overhaul huzursuz bir şekilde. Hala bunun iyi bir fikir olduğundan emin değilim. Sakin ol Langston, kabriyo ellerini ensesinde birleştirdi ve bu arada da bulduğu bir parça peruk yapıştırıcısını saçlarından ayıklayarak devam etti. Bugüne kadar senin için kaç işi hiçbir sorun olmadan tamamladık. İranlar kendilerine neyin vurduğunu anlamayacaklar bile. Ve onların denizaltı yuvalarına girdiğimizi ortaya çıkardıklarında biz Körfez'den 1000 kilometre uzakta olacağız. Ne olduğunu anladıklarında ise ilk bakacakları yer dümen dişlisi bozuk, külüstür bir Panama bandıralı gemi değil, bu sularda ileri geri hareket ederek kaçakçıları gözetleyen Amerikan donanmasına ait gemiler olacaktır. Bu durumda Bay Overholt diye söze girdi Eddie odanın ön kısmından, İranlıların Amerikan müdahalesi şeklindeki suçlamalarını asılsız kılmak için deniz kuvvetlerimize ait gemileri Bandar Abbas'ın çok uzağına çekecek misiniz? Limanın 100 mil açığına kadar tek bir Amerikan gemisi yok diyerek güvence verdi Overholt. 5. filo amirallerinin kuşkulanmasını önlemek biraz uğraştırdı ama işin o kısmını hallettik. Kabriyo genzini temizleyerek söze girdi. Yapalım bu işi. 12 saat içinde size Rusları yola getirecek kanıtları sunacağız. Hepimiz risklerin farkındayız. Ama bu iş cebi dolu her mollaya silah satmadan önce Kremlin'i yeniden düşünmeye zorlayacaksa yapmamız lazım. Biliyorum, haklısın diyerek içini çekti Overholt. Juan, o zaman çok dikkatli olun, tamam mı diye sordu. Bundan emin olabilirsin dostum. Hatta kalmama gerek var mı diye sordu kıdemli siyah görevlisi. İş bitince parayı nereye yatıracağını biliyorsun diye cevap verdi Juan. Operasyonla ilgili ayrıntıları duymak istemiyorsan bence kapatabilirsin telefonunu. Tamamdır diyerek telefonunu kapattı Overholt. Juan odadakilere dönerek, evet, yeteri kadar üzerinde durduk bu işin. Başlamadan önce halledilmesi gereken herhangi bir son dakika ayrıntısı kaldı mı diye sordu. Güvertedeki konteynerler dedi Max. Onları gece mi sökeceğiz? Yoksa siz donanma üstünden dönüp yola çıktığımız zaman mı yapacağız? Bu arada boya ve diğer kamuflaj tedbirleri ne olacak? Güvertede yığılı konteynerler mürettebatın geminin gerçek kimliğini gizlemek için kullandığı başka bir vitrin malzemesiydi. Gerektiğinde katlanıp ambarların birinde saklanarak geminin görüntüsü değiştirilebiliyordu. Gövdeyi kaplayan mavi boya ve güvertedeki yeşil kaplama çevre dostu bir uygulamaydı ve yangın musluklarından püskürtülen sularla yıkanıp akıtılabiliyordu. Gövdenin boyasının altında eski sahiplerince defalarca uygulanmış görüntüsü veren birbirine uymayan bir sürü farklı renkli boya öbeği vardı. Bu aslında radara yakalanmayan uçakların kullandığına çok benzeyen, radar dalgalarını emen bir bileşendi. Geminin ana özelliklerini ortaya çıkaran noktalara fazladan metal tabakalar yerleştirilerek şekli daha da bozulmuştu. Baştaki kıvrak görünüm sağlayan kaplamalar sökülecekti. Şu anda üzerinde tüten çift baca da sökülecek ve yerlerine oval bir baca dikilecekti. Bu baca aynı zamanda mürettebat kabinlerinin arasına yerleştirilmiş radar yuvasını da koruyucu bir kalkan görevi üstlenecekti. Bunlara ek olarak safra tankları tamamen doldurularak gemi iyice yüklüymüş havası yaratılacaktı. Bunların tümü mürettebatın tamamının 4 saatini alacaktı. Ama bitirdiklerinde Norrego tamamen ortadan kalkacak ve yerini alan Oregon kaderin garip bir tecellisi olarak ilk ruhsat yerinden dolayı sancağında İran bayrağı dalgalanarak Basra körfezinin içlerine doğru masum bir şekilde seyredecekti. Juan cevap vermeden önce risk ve kazançları düşünerek bir süre oyalandı. Eric, bu gece ayın durumu ne? Sadece yarım ay diye cevap verdi geminin tek seyir subayı ve gayri resmi hava tahmincisi ve meteoroloji raporlarına göre gece yarısından sonra bulutlanma olacak. O zaman her şeyi gece yarısına kadar olduğu gibi bırakalım dedi kabriyo adamlarına. Bir saat sabaha karşı iki olmadan önce dönmek zorundayız. Dönüşüm çalışması iki saat önceden başlayacak ama bir şeyler ters giderse her şeyi çabucak eski haline getirebiliriz. Başka bir şey... Birkaç kişi başını salladı ve kağıt ışırtıları arasında herkes kalkmaya hazırlandı. Ay havuzunda saat 23'te son donanım kontrolü için toplanıyoruz. Mini'yi en geç 23.45'te suya indireceğiz. Gecikirsek gelgit dalgalarıyla başımız derde girer. Kabriyo dikkatlerini çekmek üzere ayağa kalktı. Tüm bölüm başkanlarının ve özellikle kara operasyonlarının... Eddie Seng ve Franklin Lincoln'a gözünü dikerek herhangi bir hata olmamasına çok dikkat etmeleri gerekir. İyi bir plan yaptık. Buna bağlı kaldığımız sürece her şey yolunda gidecektir. Dünyanın bu bölgesi paralı askerler bir çift torpil çalarken yakalanmasa da zaten yeteri kadar karışık bir yer. Lido muzip bir şekilde söylendi. Hepinizin bildiği gibi ben dükkan hırsızı arkadaşlarımdan kaçmak için Detroit'ten uzaklaşmıştım. Yağmurdan kaçarken Eddie sırıttı. İran polisine tutulmak. İkinci bölüm. Yıllarca CIA için çalışmış olmak Juan'a çok az uykuyla uzun bir süre çalışabilme yetisi kazandırmıştı. Şirketi kurup Oregon'u satın aldıktan sonra denizcilere özgü komutla uykuya geçme becerisini kazanmıştı. Yönetim toplantısından sonra lüks döşenmiş bir süit olan ve denizde seyreden bir gemiden çok Manhattan'daki bir apartman dairesine yakışacak olan kamerasına çekilerek Kaptan Esteban kostümlerinden kurtuldu ve kendini yatağa attı. Karaya ayak bastıktan sonra karşılaşacakları tehlikelerin büyüklüğü onu uykuya dalmadan önce bir dakikadan az bir süre uyanık tuttu. Çalar saate gerek kalmadan ay havuzunda olması gerekenden bir saat önce uyandı. Deliksiz uyumuştu. Banyoya girdi, Mount Tabor'a oturarak protez bacağını çıkardı ve duşa girdi. Oregon'un sahip olduğu elektrik bolluğunda su ısıtma sistemi sayesinde duşun musluğunu çevirmesiyle suyun buharlar çıkararak akması arasında sadece saniyeler vardı. Neredeyse kaynar olan suyun altında duran kabriyo, başını eğerek suyun vücuduna masaj yapmasını sağladı. Vücudunda bir düzine hayata yetecek kadar çok yara izi vardı ve her birine sebep olan olayları dün gibi hatırlıyordu. Ampute bacağının hissiz yumrusu en az aklına gelenlerden biriydi. Birçok insan için kolunu ya da bacağını kaybetmek hayatındaki en belirleyici olaylardan biridir. Uzun aylar süren rehabilitasyon dönemi boyunca Juan için de böyleydi. Ancak daha sonra bu konuyu bir an bile aklına getirmedi. Bedenini, protezi kabullenmek, zihnini de bu durumu yok saymak üzere eğitti. Bir keresinde tedavisi sırasında Dr. Huxley'e dediği gibi, ''Sakatlanmış olabilirim ama özürlü biri olmama asla izin vermeyeceğim.'' Gün boyunca kullandığı protez gerçek bir insan bacağı gibi tasarlanmıştı. Kendi cildine uygun ten renkli bir kauçukla kaplı, parmakları ve hatta tırnakları olan ve sol ayağındakine benzer şekilde kıllarla kaplı bir ayağı vardı. Kurulandıktan ve artık kaşındırmaya başlayan sakalını da tıraş ettikten sonra çok farklı bir protez almak üzere dolaba yöneldi. Oregon üzerinde sihir dükkanı denilen ve ödüllü Hollywood efektleri ustası Kevin Nixon'ın denetiminde olan bir bölüm vardı. Nixon gizlice çalışarak Juan'ın savaş bacağı adını taktığı protezi geliştirmişti. Doğal görünümlü olan diğerinin aksine bu Terminator filmlerinden kalmış gibiydi. Titanyum ve karbon elyafından yapılmış olan savaş bacağı sürüm 3-0 gerçek bir silah deposuydu. 38'lik bir Keltec tabanca mükemmel dengeli bir fırlatma bıçağıyla birlikte baldır kısmına gizlenmişti. Bacakta ayrıca bir boğma teli, tek atımlı topuktan ateşlenen 50 kalibrelik bir tabanca ve kabriyonun ihtiyaç duyabileceği her tür alet için bir saklama bölümü. diz yumrusunun üzerine yerleştirmek ve mukavemet kayışlarını bağlamak bile tek başına Juan'ı zihinsel olarak göreve hazır hale getirmeye yetiyordu. Şirketi kurmasının iki sebebi vardı. Birincisi elbette para kazanan bir girişim olmasıydı. İşin doğrusu rüyasında görse inanmayacağı kadar çok para kazandırıyordu. Her üye katıldıklarından bu yana kazandıklarıyla çok rahat bir emeklilik hayatı yaşayabilirdi. Cabrio ise istese küçük bir Karayip adası satın alabilirdi. Fakat kendi güvenlik güçlerini oluşturmaktaki ikinci neden, asıl onu normal birinin çoktan silahlarını kaldırıp atacağı zamandan çok daha sonrasında bile bu işe sımsıkı sarılmasını sağlamıştı. Böyle bir grup için ihtiyaç o kadar büyüktü ki vicdanı bırakmaya izin vermiyordu. Oregon grubu sadece geçen yıl kaçak Çinli göçmenleri taşıyan gemileri hedef alarak yolcularını köle olarak uzaktaki bir altın madeninde çalıştıran bir korsanlık şebekesini çökertmişti. Ayrıca Birleşik Devletler üzerine zehir yüklü bir kasırgayı yönlendirmek isteyen bir teröristin de planını bozmuşlardı. Öyle görünüyordu ki bir iş biter bitmez şirketin eşsiz yeteneklerini gerektiren ve ilkine denk en az iki iş ortaya çıkıyordu. Kötülük yeryüzünde kol geziyordu ve dünyanın büyük güçlerinin eli kolu onları büyük yapan etik değerler yüzünden bağlı kalıyordu. Cabrio'nun kendi etik pusulası doğrultusunda çalışsalar da o ve ekibi yeniden seçilmeyi her şeyin önünde tutan politikacıların kendilerini engellemesine hiçbir zaman izin vermediler. Juan giyinirken kapı çalındı ve baş kamarot sessizce içeri girdi. "Kahvaltı kaptan," dedi Morris kasvetli İngiliz aksanıyla. Kamarot, kraliyet donanmasının gediklilerindendi ve yaşı nedeniyle emekliliğe sevk edilmişti. Bembeyaz, gür saçları ve baston yutmuş gibi dimdik duruşuyla bu incecik adam en zor koşullarda bile sakinliğini yitirmezdi. Cabrio'nun kendisi de bir ölçüde giyim kuşamına düşkünse de Morris'in hava nasıl olursa olsun giydiği koyu renk takım elbisesi ve tek bir buruşu olmayan bembeyaz gömleklerinin yanında lafı bile edilmezdi. Gemiye ayak bastığından beri hiç kimse Morris'in terlediğini veya soğuktan ürperdiğini görmemişti. "Masamın üstüne bırakıver," dedi Juan yatak odasından ofisine geçerken. Oda kaliteli ahşapla döşenmişti. Süslemeli maun tavanlar ve onlarla uyumlu içi yıllardır biriktirdiği ilginç şeylerle dolu büfeler göz alıyordu. Duvarlardan birinin ortasında Oregon'u fırtınalı bir havada dalgalarla boğuşurken gösteren dramatik bir tablo vardı. Morris gümüş servis tepsisini çalışma masasının üzerine bırakırken bu uygunsuzluk karşısında kaşlarını çattı. Oysa başkanın kamerasında mükemmel bir yemek masası vardı. Kapların üzerindeki kapakları kaldırır kaldırmaz odayı omlet, tütsülenmiş balık ve iyi kavrulmuş kahve kokusu sardı. "Söyle bakalım, Bay Stoney'in Brezilyalı kızla olan internet aşkında son durum nedir?" diye sordu Juan ve yumurtasından büyük bir lokma aldı. Morris tüm gemideki dedikoduların kavşak noktasıydı ve Eric Stoney'in siber maceraları en sevdiği konuların başında geliyordu. "Bay Stoney söz konusu hanımla en başta düşündüğünden çok daha fazla ortak noktaları olduğuna inanıyor," dedi Morris komplo havasında fısıltılı bir ses tonuyla. Juan dinlerken arkasındaki antika kasayı açıyordu. "Bu genelde hiç de fena bir şey değildir ki." "Cinsiyetlerinden bahsediyorum kaptan. O hanımın gerçekte bir erkek olmasından şüpheleniyor. Bay Murphy bana kadından ya da adamdan gelen fotoğrafları gösterdi ve bazı anatomik ayrıntıları gizlemek için photoshoplandığını kanıtladı." Cabrio kendi kendine güldü. Zavallı Eric, adamın sohbet odasında bile şansı yok. Üzerinde çoktan kapanmış olan bir Güneybatı Demiryolu şirketinin adı ve logosu işlenmiş ağır kapıyı yavaşça açtı. Oregon'daki silahların neredeyse tümü ses geçirmez atış poligonuna bitişik silahlıkta duruyordu. Fakat Juan silahlarını ofisinde bulundurmayı tercih ediyordu. Otomatik tabanca, suikast silahları ve tabancalardan oluşan cephaneliğe ilaveten Juan birçok ülkenin paralarından oluşan desteler, 4 ulusal darphanede basılmış yüz binlerce dolar değerinde altın para ve birkaç kesede kesilmemiş elmas saklıyordu. Diğerlerinden ayrı bir yerde tuttuğu 40 karatlık çok özel bir de elmas vardı. Zimbabwe'nin yeni seçilen başkanı, siyasi tutukluluktan kurtarılması sırasında şirketin çabalarına karşılık hediye etmişti bu çok değerli taşı. Doktor Huxley bu kişinin yüzünü erkek ve kadın normlarıyla karşılaştırarak Bay Murphy'nin kuşkularını haklı çıkarmışa benziyor. Morris anlatmaya devam ederken kabriyo yanına alacağı tek silah olan yarı otomatik bir tabancayı kontrol etti. Ekibin kalanından farklı olarak o tepeden tırnağa silahlı olarak gitmeyecekti. Kahvenin kalanını gürültülü bir şekilde içti ve omletinden bir lokma daha aldı. Adrenalin damarlarında dolaşmaya başlayıp karnında kasılmalara yol açınca yağlı tütsülenmiş balıklara dokunmadı. Peki Eric ne yapacak şimdi?
Görünen o ki durum öyle ya da böyle açıklığa kavuşuncaya kadar Rio de Janeiro tatilini erteleyecek. Bay Murphy özel dedektif tutmayı düşünüyor.
Cabrio dalga geçerek, bence bu internet işini tamamen bırakıp kadınlarla alışıldık yöntemlerle yüz yüze barda içki üstüne içki içerek görüşmeli.
Herkes duysun, birkaç kokteylin sosyalleşmeyi arttırıcı etkisi bu kadar da abartılmaz ki.
Morris bir omzunda servis tepsisi, diğer kolunda temiz keten bir peçete Cabrio'nun masasını topladı.
Döndüğünüzde sizi tekrar görmeyi umuyorum.
Bu kamarotun iyi şanslar demeye en yakın söylemiydi.
Önce ben seni görmezsem tabii.
Bu da Juan'ın alışıldık cevabıydı. Kameradan birlikte çıktılar. Morris mutfağa gitmek üzere sağa, Juan da sola doğru yürüdü. Üç güverte aşağıya inmek üzere asansöre bindi. Asansörün kapıları sıra sıra projektörlerin aydınlattığı, deniz kokan, yeraltı mağarası gibi bir salona açıldı. Bir gezer tepe vince Oregon'un iki denizaltı aracından Nomad 1000 adlı daha büyük olanını kaldırmıştı. Küt burunlu minik denizaltı kaptanla ve yardımcı kaptanla beraber 6 kişiyi alabiliyordu. Zırhlı ksenon lambası ve bir adet çeliği parçalayacak güçte uzaktan kumandalı kol. 3 adet baş lombozun civarına kümelenmişti. Nomad yukarıdaki kızakta asılı halde tutulan küçük kardeşi Discovery 1000'e göre 10 kez daha dayanıklı olarak 300 metre derinliğe dayanacak şekilde tasarlanmıştı. Tabanında dalgıçların araç su altındayken suya girebilmeleri için tasarlanmış bir dalış bölmesi vardı.
3. ayrımın sonu. Sayfa 46.